bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Anadolu İhtilali 2. cilt. Sabahattin Selek, Kastaş Yayınları. 8. baskı, İstanbul, Ocak 1987. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Yazar hakkında. Sabahattin Selek'i basın dünyasının tam ortasında, yani Babali'de tanıdım. Ömrümde onun kadar dürüst ve sözüne güvenilir insanı çok az gördüm. Şimdi 65 yaşını sürdüren bu lekesiz adam aslında eski bir subaydır. Selek 1941'de harp okulunu bitirip süvari zabiti olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldı. Teğmenken 1943'te ordudan ayrıldı. Çeşitli sosyal ve kültürel çalışmalar yapıp 1960'a kadar basın yayın işleriyle uğraştı. Cemil Sait Barlas'la birlikte yürüttükleri Pazar Postası dergisi o yılların anısıdır. 60'tan sonra da bir Aralık iki ortağıyla birlikte Son Havadis gazetesini çıkardı. Onun hemen ardından basın ilan kurumunun ilk genel müdürü oldu. Bu görevde 12 yıl kalıp 1971'de ayrılarak Batı Dilleri Merkezi'ni kurdu. Sonra Ankara'dan milletvekili seçilip 73-76 arasında parlamentoda bulundu. Peşinden SEKA'da 3 yıl yönetim kurulu üyeliği yaptı. Bugünse biçimsel anlamda emekli olarak eşi ve çocuklarıyla Erenköy'deki evinde oturuyor. Ama hiç boş durmadan sürekli çalışıp yazıyor. İnönü'yle sağlığında uzun görüşmeler yaparak kaleme aldığı İnönü'nün Hatıraları serisinin 1. cildi yayınlandı. Anılarını derlediği öteki bölümlerini de yayına hazırlama çabasını sürdürüyor. Anadolu İhtilali'nin ilk baskısı 1963'te çıktı. Türk Kurtuluş Savaşı'nı bugüne kadar en doğru ve değerli toplu biçimde anlatan O Başucu kitabı 23 yılda 8 kez basıldı. Bu Türkiye için ulaşılması zor bir rekordur. E canım fazla da büyütmüyor musun diyen olursa yanıtım kesindir. Hayır, abartmıyorum. Kurtuluş Savaşı'mız üstüne binlerce kitap, on binlerce makale ve araştırma yayınlandı. Neden hiçbiri Anadolu İhtilali'nin başarısına ulaşamadı? Demek ki oluşturulan işin bir inceliği, bir püf noktası var. Varılan sonucu, Selek'in sabırlı, dengeli ve araştırıcı yanının olumlu bir ürünü olarak değerlendirmek gerekir. O kafayı alnının tam ortasından öpmeli. Şahap Balcıoğlu. Sunuş. Bu kitap, milli mücadelenin 1921-1922 yıllarını kapsamakta ve Anadolu İhtilali adını taşıyan birinci kitabımızı tamamlamaktadır. Türk Milli Kurtuluş Hareketi'nin bütün ayrıntıları ile bu ölçüde bir esere sığdırılamayacağını biliyoruz. Hele bu ikinci kitabımızın 1922 yılı sonu olayları ile bitirilmesi şüphesiz büyük bir eksikliktir. Aslında birinci ciltte en az bir 100 yıl öncesinden başlamalıydı. Böyle yapmadık. Çünkü bir tarih eseri yazmak iddiasında değildik. Birinci kitabımızın ön sözünde de belirttiğimiz gibi, biz bu denememizde ancak bugünkü meselelerimize ışık tutacak ölçüde tarihi gerçekleri araştırmak amacını güttük. Ve uzun bir evrimin olaylar kargaşalığı içinde yatan bu gerçekleri ararken en yakın başlangıç noktası olarak milli mücadele devrini ele aldık. Birinci cildin ekseni ihtilaldi. Olaylar ve gelişmeler bu eksen çevresinde verilmek istenmiş ve ihtilal ile doğrudan doğruya ilişiği olmayan ayrıntılara dokunulmamıştı. Bu kitabın eksenini ise İstiklal Harbi ve Yeni Türk Devleti'nin kuruluşu teşkil etmektedir. İstiklal Harbi çok cepheli bir harptir. Fakat harbin ağırlığı Türk-Yunan Harbi'nde toplanmaktadır. Bu bakımdan kitapta Türk-Yunan Harbi esas alınmış ve diğer cepheler giriş kısmında İstiklal Harbi'ne genel bir bakış başlığı altında özetlenmiştir. İstiklal Harbi'nin gereği kadar değerlendirilebilmesini kolaylaştırmak amacı ile birinci bölümde Yunanistan'a ve harbi büyük ölçüde etkileyen dış ilişkilere ayrı ayrı iki ara bölüm halinde yer verilmiştir. Kanımıza göre harbin kazanılmasında ordu kadar diplomatik ilişkiler ve çalışmalar da ağır basmaktadır. Bu inançla harbin yönetiminde dış politikanın oynadığı önemli rolü belirtmeye çalıştık. Kitabın ikinci ve üçüncü bölümlerinde kronolojik sıraya uyularak muharebeler ve yeni devletin kuruluşu anlatılmaktadır. Olaylara mümkün olduğu kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi penceresinden bakmak istedik. Çünkü o sırada bütün hukuki ve fiili güçler mecliste toplanmış bulunuyordu. Anadolu İhtilali'ni, İstiklal Harbi'ni ve Yeni Türk Devleti'nin hangi çetin şartlar altında kurulduğunu gördükten sonra sonunda bugün içinde bocaladığımız çıkmazın nedenleri üzerinde de durmak gerekiyordu. Yeni Türkiye'nin kuruluşu sırasında nelerin eksik kaldığını, nelerin yanlış konulduğunu bulabilirsek, büyük bir kurtuluş hamlesinin hemen arkasından niçin ve nerelerde takılıp kaldığımızı belirlemiş olacağız. Kitabın son bölümünü böyle bir araştırmaya ayırarak, yeni Türk devletinin fikri temelleri ve dayanakları, Atatürkçülük ilkelerinin kaynakları, yeni rejim ve kadro, rejim ordusu konularını ele aldık. Kadıköy, 8 Ekim 1964. Giriş. İstiklal Harbi'ne genel bir bakış. Kitabın bütünlüğünü sağlamak ve anlatılacak olayların ve gelişmelerin izlenmesini kolaylaştırmak amacıyla bu giriş yazısında İstiklal Harbi'nin bir panoramasını çizeceğiz. Kitap 2 yıllık 1921 ve 1922 kısa bir dönemi anlattığı halde olaylar ve gelişmeler bakımından çok yüklüdür. İhtilal, harp, eski bir imparatorluğun tasfiyesi, bir rejimin yıkılışı ve yeni bir devletin kuruluşu. Harp hareketlerinin oynak, canlı akışı içinde yeni Türk devletinin kurulmasındaki oluşumu gözden kaybetmeden tasvir etmenin gerekli olduğunu düşündük. Bir cepheden öteki cepheye geçerek veya zaman zaman harbin genel yönetim üzerinde durup açıklamalar yaparak anlatışı dağıtmak ve yaymakta doğru bir yol olmayacaktı. Bunun için burada çizeceğimiz panoramada Türk İstiklal Harbi'nin stratejisi, harbi etkileyen başlıca olumlu ve olumsuz faktörler ve ikinci derecedeki cepheler görülecektir. Anadolu İhtilali ile kurtuluş yolunu açmış bulunan Türkiye, yalnız bazı parçalarına yerleşmek isteyen düşman kuvvetlerini atmak için değil, aynı zamanda ihtilalin devamlılığını sağlamak ve kendisini dünyaya yeni bir devlet olarak kabul ettirebilmek için de harp etmek durumundaydı. Bu durumun açık anlamı, ihtilal ve harbin birbirini tamamlayarak birlikte yürütülmesi zorunluluğu demektir. Toplum hayatı için olağanüstü haller sayılan harp ihtilalin bütün güçlükleriyle bir araya gelmesi, Türkiye'nin içine sürüklendiği şartlar dolayısıyla her iki halin karşılıklı birbirinin sebebi ve sonucu olmasından ileri geliyordu. Padişah hükümetin işgaller karşısındaki tutumu, ihtilalin tek haklı sebebi sayılmıştı. İhtilal başlangıçta yalnız bu sebebe dayanıyordu. O halde ihtilal yönetimi vatanı kurtarmak sorumluluğunu ve bundan ötürü de harp etmek görevini yüklenmişti. Sevr'dekinden daha elverişli şartları sağlasa da barışçı ve uzlaşıcı bir politika gütmek veya harpte başarısızlığa uğramak önce ihtilal yönetiminin ve arkasından memleketin yıkılmasına sebep olabilirdi. Öte yandan ihtilalin şu veya bu biçimde sona ermesi ise İstiklal Harbi'nin 1919-20 yıllarının güçsüz direnmelerinden ibaret kalmasını ve Sevr Antlaşması'nın yürürlüğünü sağlardı. Görülüyor ki Anadolu ihtilalini yönetenler genellikle başka ihtilallerde olduğu gibi yalnız bir iç harple karşı karşıya değillerdi. Asıl önemlisi son derece elverişsiz şartlar içinde hem de çok cepheli bir harbi kazanmak gerekiyordu. Türk İstiklal Harbi'ni benzerlerinden ayıran en önemli özellik budur. 1. İstiklal Harbi'nde kesin sonuç alınacak yer Batı cephesiydi. Bu sebeple İstiklal Harbi'ne Türk-Yunan Harbi demek de mümkündür. Batı cephesinde gösterilen direnme ve kazanılan başarılar, kurulmakta olan yeni Türk devletinin batılı devletler tarafından bir vakıa olarak kabulüne yol açmış, müttefikler arası anlaşmazlıkları artırmış ve Rus yardımının devamını sağlamıştır. Hatta güneyde Fransızlarla yapılan harp bile biraz da batıdaki direnme sayesinde sona ermiştir. Batı cephesinin 15 Mayıs 1919'da Yunan askerlerinin İzmir'e çıkmasıyla açıldığını kabul etmek yanlış olmaz. Başlangıç bu tarih sayılırsa, Türk-Yunan Harbi son Yunan askerinin Anadolu'dan çekildiği 17 Eylül 1922 tarihine kadar 3 yıl, 4 ay ve 2 gün, 1218 gün sürmüştür. İstiklal Harbi'nde Yunanistan iki ayrı idare elinde bulunmuştur. Venizelos İdaresi ve Kral Konstantin İdaresi. Anadolu'nun ihtilalinin meşruluk kazanması ve Kuvayi Milliye'yi tasfiye ederek düzenli ordu dönemine geçiş Venizelos İdaresi zamanına rastlar. Bu dönem milli mücadelenin en buhranlı ve en güçsüz bölümüdür. Fakat bu dönemde Venizelos harp hedeflerini temkinli ve ölçülü bir şekilde seçtiği için Türkler büyük arazi kaybetmelerine rağmen Yunanlılar nerede duracaklarını bilmişlerdir. Türk harbinin bu dönemdeki stratejisi düşmana kuvvet kaptırmamak ve zaman kazanmak esasına dayanıyordu. Kral Konstantin idaresi ise Yunan harbine yeni hedefler çizmiş ve harbi onlar hesabına çetinleştirmiştir. Bu dönemdeki Türk direnmesi de aynı ölçüde kuvvetli ve çetin olmuştur. Kısaca belirttiğimiz bu özellikler sebebiyle Türk-Yunan Harbi'ni birbirinden farklı iki döneme ayırmak gerekir. Birinci dönem Yunanlıların İzmir'e çıkmasıyla başlar ve işgal bölgesinin Bursa-Uşak çizgisine kadar genişlemesiyle son bulur. İlk Yunan hareketleri 1919 Mayıs ayı sonuna kadar devam etmiş ve Türk milis kuvvetlerinin ve Ayvalık'ta 172. alayın karşı koymasından başka bir engelle karşılaşmadan işgal alanı Turgutlu Ödemiş Aydın çizgisini bulmuştu. Yunanlılar bir yıl süreyle önemli bir teşebbüste bulunmadılar ve bu bir yıl içinde ancak birçok küçük çarpışmalar oldu. Bu dönemde İstanbul'daki İngiliz generali Milne tarafından Türk-Yunan kuvvetleri arasında bir çizgi çizilmiş ve iki tarafın bu çizgiyi geçmesi yasaklanmıştı. Fakat Yunan ordusu 22 Haziran 1920'de Milne çizgisini geçerek genel bir taarruza girişti. Bursa, Uşak, Alaşehir ve Nazilli'yi aldıktan sonra bu hareket 9 Ağustos 1920 tarihinde durdu. Harbin bu döneminde Türklerin Gediz'deki bir Yunan tümenine karşı giriştikleri başarısız bir taarruzdan 24 Ekim 1920 başka kayda değer askeri bir hareket olmamıştır. İkinci dönem Konstantin İdaresi 1921 Ocak ayı başında Bursa'dan Yunan birliklerinin ileri yürüyüşe geçmeleriyle açılmış ve harbin sonuna kadar Türk ve Yunan kuvvetleri arasında aşağıdaki 5 muharebe cereyan etmiştir. 1. 1. İnönü Muharebesi 2. 2. İnönü Muharebesi 3. Kütahya-Eskişehir Muharebesi 4. Sakarya Muharebesi 5. Büyük Türk Taarruzu ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi. Bu muharebelerin ilk dördünde inisiyatif Yunanlılarda, son taarruzda ise Türklerdeydi. Bundan şu anlaşılıyor ki 26 Ağustos 1922'de başlayan büyük taarruza kadar Türk ordusu daima savunmada kalmıştır. İstiklal Harbi'nin ne kadar elverişsiz şartlar altında başladığını bu kitabın birinci cildinde bütün yönleriyle anlatmıştık. Şartlar kolay değişmedi. Harp süresince Yunan ordusu karşısında gerçekten son derece buhranlı günler geçirilmiştir. Yalnız savaş süresince bazı şartların zamanla Türklerin lehlerine geliştiği ve bu gelişmelerin getirdiği imkanlardan da faydalanıldığı bir gerçektir. Zaferi bir mucize sanmamak için bunları bilmekte fayda vardır. 1. Harbin bizler için haklı bir sebebe dayanması. Vatan savunuluyor ve bir kurtuluş harbi yapılıyordu. 2. Harbin yabancı topraklar yerine kendi topraklarımızda yapılması. 3. Yunan ordusunun deniz aşırı yabancı bir ülkede savaşması. 4. Türk ordusunun özellikle kumandanları ile subaylarının büyük bir harp tecrübesine sahip bulunmaları. 5. Yunan ordusu yüksek kumanda heyetinin yetersizliği. 6. Yunan ordusunun politikaya karışmış bulunması. Kralcı ve Nizelist bölünmesi. 7. Yunanistan'ın küçük bir devlet olması. 8. Yunanistan'ın siyasi düzenden yoksun bulunması. 9. Krallık idaresinin kurulmasından sonra Batı devletlerinin yardım ilgilerinin birdenbire azalması. Bir de madalyonun öbür yüzüne bakalım. Aslında harp kolay değildir ve eğer bir memleket harbe hazır da değilse güçlükler ölçülemeyecek kadar ağır olur. İstiklal Harbi'nde Türkiye'nin içinde bulunduğu bazı özellikler kazanma şansını ayrıca kısıtlayan yeni unsurlar getirmiştir. Bunlar birer handikaptı ve hemen hemen harbin sonuna kadar sürüp gidecekti. Şöyle ki, 1. 1911 yılından beri aralıksız sürüp giden harplerin ve hele 1. Dünya Harbi'nin halk ve ordu üzerinde yaptığı kötü ve yıpratıcı etkiler. 2. Padişah halifenin cihat ilan etmemiş olması. 3. Memlekette tam bir milli birlik havasının bulunmayışı. 4. Harp bölgesinde oturan yerli halktan bir kısmının düşmanla din, dil ve ülkü bağlarının bulunması. 5. Başlangıçta çok cepheli bir harbi kabul etme zorunluluğu. 6. İnisiyatifin harbin sonuna kadar düşmanda bulunması. 7. Memleketin ekonomik güçsüzlüğü. 8. Silah, cephane ve harp araçlarının yetersizliği. 9. Yolların ve ulaştırma araçlarının elverişsiz oluşu. 10. Ordunun sağlık hizmetlerinin gereği kadar karşılanamaması. İstiklal Harbi'nin kaderini etkileyen olumlu ve olumsuz faktörlerin hepsi şüphe yok ki bu kadar değildir. Fakat önemli olanları bunlardır. Burada dış etkiler üzerinde ayrıca durulmamıştır. Çünkü dış politika bölümünde bu konuya yeteri kadar yer vermiş bulunuyoruz. Biz burada İstiklal Harbi'nin savaş şartları bakımından bir panoramasını çizmeye çalıştık. Olayları da yerleri geldikçe önem derecelerine göre anlatacağız. Yalnız bu panoramayı tamamlamak için Türkiye'nin İstiklal Harbi'ndeki güçsüz yönünü belirtecek birkaç noktaya daha dokunmak gerekiyor. İstiklal Harbi'nin dönüm noktasını teşkil eden Sakarya Muharebesi'nden sonra bile durum fazla ümit verici değildi. 25 Kasım 1921'den 15 Ocak 1922'ye kadar Türkiye'de bir dost ziyaretçi olarak bulunan Ukrayna Başkumandanı Frunze'nin Çiçerin'e gönderdiği 22 Aralık 1921 tarihli telgrafın harbe ait kısımlarını bir yabancının gözlemleri olmak bakımından çok ilgi çekici bulduğumuz için aşağıya aynen alıyoruz. Burada bulunduğum günlerde durumu epey öğrendim. Birkaç defa Yusuf Kemal Bey ile ve Mustafa Kemal ile görüştüm. Birçok milletvekilleriyle bağlar kurdum. Şu sonuçları bildiriyorum. 1. Millet son derece perişan ve yorgundur. Barışa susamıştır fakat sürekli enerji propaganda sayesinde savaşın zorunlu olduğunu çok iyi anlıyor. 2. Ordu son derece ağır bir durumdadır. Çır çıplaktır, fena silahlanmıştır. Kış savaş kampanyasını gerçekleştirecek halde değil ama maneviyatı henüz kuvvetlidir. Memlekette zahire yedekleri vardır ama yeteri kadar ulaştırma araçları olmadığından orduyu donatmak şartları tatmin edici değildir. askeri harekat istikametlerinin ve bizzat harekatın mahiyetini tayin etmek işinde konaklama ve yiyecek temini imkanları başlıca rol oynar. 3. Yok. 4. Askeri meselenin müsbet hali için Türkiye'nin kendi imkanları, kaynakları yetecek kadar değildir. Ordu direnme gösterebilir ama dıştan yardım görmezse katiyen zafer kazanamaz. 5. Hükümet son 2-3 ay içinde tereddüt gösterdi. Bir taraftan yalnız bize ciddi surette dayanmanın zaruri ve mümkün olduğunun iyice anlaşılmış olması, diğer taraftan ise son derece ağır bir durum herhangi yeni hal çareleri aramayı mecbur kılıyordu. 6, 7 ve 8 yok. 9. Dün akşam Kemal Genelkurmay Erkan ile müzakere için geldi ve ordunun durumuyla ilgili bütün belgeleri getirdi. Bölük, asker, top, makineli tüfek, adi tüfek sayısı, askeri birliklerin kurulması, onların sayısı, keza Yunan askeri birlikleri hakkında bana doğru bilgi verildi. Planları, cephenin durumunu vesaireyi ayrıntılarıyla inceledim. Nihayet düşmana karşı üstünlük elde etmek, düşman Anadolu sınırlarının dışına söküp atmak için gereken silah ve cephane hakkında sayılar verildi. Kemal en sonra dedi ki, milletvekillerinin çoğuna bildirilmeyen şeyleri size bildirdim. Çünkü milletvekillerinin çoğunun iradesi zayıftır. Şimdi durumumuz hakkında her şeyi biliyorsunuz. İsterseniz size ek bilgi verilecektir. Bahara kadar 2-3 ay içinde bunları elde edemezsek diplomatik kanallarla çözüm yolu aramalıyız. Dipnot, Rusya'nın dış siyaset arşivinden. Frunze'nin Türkiye'yi ziyaretiyle ilgili belgeler ilk defa Mejdinordnaya Zhin dergisinin 1960 tarihli 7. sayısında yayınlanmıştır. Rus elçiliği basın servisi haber bülteninden alınmıştır. Frunze'nin öğrendikleri ve kendi gözlemleri gerçeğe %100 uygundu. Cepheler yiyecek, araç ve cephane yollamakta çekilen sıkıntı bir yana, askerlik şubelerince silah altına alınan erlerin cephelere gönderilmesinde bile birçok güçlükler vardı. Cephelerin ihtiyaçlarını karşılamak çabası yüzünden askerlik şubelerine asker toplama ve yollama işleri için para verilemiyordu. Toplanan askerler barındırılamıyor, doyurulamıyor, giydirilemiyor ve en uzak yerlere gidecek askerler bile yaya olarak yola çıkarılıyordu. Bu sebeplerle cephelere giden askerler yollarda açlıktan ve soğuktan hastalanıyor, içlerinde ölenler oluyordu. Toplanan askerin hemen hemen yarısı hastanelere dökülmekteydi. Bakımsızlığa örnek olarak diyebiliriz ki 12. Kolordu Konya'da hastanelerinde yatanların %80'i zatüreyi idi. Cephe gerilerinde ölen cephede ölenlerden çok fazlaydı. Genelkurmay Sağlık Dairesi raporlarına göre hastanelere yatırılan hasta sayısı 1921 yılında 151.783, 1922 yılında ise 274.988 kişidir. Dipnot, 1922 yılında ordunun mevcudu arttığından 1921 yılına kıyasla hastanelere yatanlar da artmıştır. Tifo, tifüs, dizanteri, zatürreye, yılancık, nezle-i müstevliye hastalıklarından binlerce kişi ölmüştür. Ölüm olayı az olmakla beraber kaba kulak hastalığı da çok yaygındı. Muharebelerde yaralıların çok uzak yerlere taşınması gerekiyordu. Mesela 2. İnönü Muharebesi'nde Eskişehir'de çok sıkışıklık olduğundan yaralılar, kanı gibi en ilkel araçlar da kullanılarak Ankara'ya ve Konya'ya gönderilmiştir. Frunze'nin de önemli belirttiği gibi ulaştırma güçlü İstiklal Harbi'nin en büyük problemlerindendi. Demir yolu devrin tek makbul aracı olduğu halde Anadolu'da pek az demir yolu vardı ve bunların bir kısmı düşman tarafında kalmıştı. 2. İnönü Muharebesi sırasında tren Eskişehir'den Ankara'ya 14 saatte gittiği için ilgililer bu hızdan övünerek söz etmişlerdir. Çünkü normal olarak Eskişehir-Ankara yolu 22 saatte alınıyordu. 2. Doğu cephesinde hasım durumundaki devlet vardı, Ermenistan ve Gürcistan. Birinci Dünya Harbi sonunda kurulan bu devletler bir kısım Türk topraklarını işgal etmiş ve Kafkasya yolunu Türkiye'ye kapamış bulunuyorlardı. Başta İngiltere olmak üzere İtilaf devletleri tarafından yaratılan bu küçük devletlerin iç durumları da karışıktı. Bolşevik Rusya'ya karşı tampon olarak düşünüldükleri halde Bolşeviklik akımı her iki devletin halkları arasında yayılmaya başlamıştı. Gürcistan tehlikeli sayılmadığından önce Ermenistan'a taarruz etmek harp stratejisinin bir gereğiydi. Fakat taarruz halinde Gürcistan'ın Türkiye aleyhinde müdahaleye kalkışması ihtimali ve Rusya'nın Ermeni meselesinden de tutumunun ne olacağı göz önünde bulundurulmalıydı. Rusya'nın Türk Milli Hareketi'ne karşı nasıl bir politika güdeceği de henüz kesinlikle belli olmamıştı. Moskova'da Rus yöneticileriyle görüşmeleri iyi gitmiyordu. Çiçer'in Türk heyetinden Ermenistan için Van ve Bitlis'ten toprak verilmesini istemişti. Daha sonra Lenin ile görüşen Türk delegeleri durumu kendisine anlattılar ve şu cevabı aldılar. Hata ettik, düzeltmeye çalışırız, biz düzeltmezsek siz yaparsınız. Dipnot, Yusuf Kemal Tengir Şenk ile 19-12-1959 günü yaptığımız görüşmelere ait notlardan. Durum böylece aydınlatıldıktan sonra bir ara Azerbaycan ile anlaşarak Ermenistan'a karşı müşterek bir taarruz yapılması imkanları araştırılmış ve bunun mümkün olmayacağı anlaşıldıktan sonra 1920 Eylül'ü sonlarında taarruz kararı verilmiştir. Kolay ve o derece karlı bir zaferle sonuçlanan bu taarruza Doğu cephesi kapanmış oluyordu. Dipnot, bu taarruz hakkındaki tafsilat kronolojik sıra bakımından birinci kitapta verilmiştir. Sayfa 361-365. Artık Doğu cephesinden Batı'ya asker kaydırmak mümkündü. Nitekim 3, 11 ve 12. Kafkas tümenleri Batı cephesine nakledilmişlerdir. Doğu Batı'ya ayrıca çeşitli silah ve araç yardımı yapmıştır. 1920 Ekim'inde başlayan bu yardımın tutarı yaklaşık olarak şöyledir. 117 top, 244 makinalı tüfek, 12.000 tüfek, 14.000 süngü, 170.000 top mermisi, 32 milyon tüfek mermisi, 10.000 bomba, çok sayıda tahkimat aracı, eğer ve koşum takımları ve sağlık araçları. Dipnot, Albay Mehmet Arif, Anadolu İnkılabı, İkdam Matbaası, İstanbul 1924, sayfa 73. Bu silah ve cephanenin önemli bir kısmı Ermeni ordusundan ganimet olarak alınmıştı. Gürcistan ile silahlı bir çatışmaya girişilmemiştir. Bununla birlikte ufak tefek sınır olayları, bazı Türk şehir ve kasabalarının Gürcüler tarafından işgal edilmiş bulunması ve Gürcü devletinin durumundaki bulanıklık Türkiye'ye huzursuzluk vermekteydi. Ermenistan'a yapılan taarruz sırasında Gürcistan tarafsız kalmıştı. İki devlet birbirine elçi de göndermişlerdi. Fakat misak-ı milli gerçekleştirilmeliydi. Bunun için Batum'un ve Gürcü işgalindeki diğer Türk şehir ve kasabalarının Türk sınırları için alınması gerekiyordu. Ankara, Kafkasya'daki olayları dikkatle izliyor ve Gürcistan ile harbe tutuşmadan sonuç almak istiyordu. Rusya, Kafkas devletlerini peyderpey bolşevikleştirmekteydi. Azerbaycan'da bu hareket tamamlanmış ve Türk ordusunun Ermenistan'ı yenmesinden sonra burada da Bolşevik hükümeti kurulmuştur. Ruslar şimdi Gürcistan'daki Menşevik hükümetini devirmek istiyorlardı. 11-12 Şubat 1921'de Kızıl Ordu Ermeni kuvvetleriyle birlikte Gürcistan'a taarruza başlamıştı. Gürcistan elçisi Medivani Ankara'ya henüz gelmişti. Türk hükümeti Rus-Gürcü harbinin başlamasından faydalanarak Gürcü elçisine 21 Şubat'ta bir nota verdi. Genelkurmay ise bir gün önce Doğu Ordusu Kumandanlığı'na yazdığı emirde Gürcüler Artvin ve Ardahan'ı barış yoluyla bırakmazlarsa askeri harekete girişilmesini bildirdi. Hariciye vekilinin notasında Türkiye'nin Gürcistan ile bir barış yapmak üzere günlerden beri göstermekte olduğu iyi niyetlere karşılık elçinin oyalama politikası güttüğünü nezaketle belirtiliyor ve 22 Şubat günü Ardahan ve Artvin terk edilmezse askeri tedbirlere başvurulacağı kesin bir şekilde hatırlatılıyordu. Gürcü hükümeti Rusya'nın taarruzuna uğradığından son derece sıkışık durumdaydı. Türkiye'ye olumlu cevap vermekten başka çare yoktu. Türk ordusu 24 Şubat'ta Ardahan'ı, 6 Mayıs'ta Artvin'i, 7 Mart'ta Ahıskayı, 11 Mart'ta Batum'u ve 14 Mart'ta Ahılkelek'i işgal etti. Bu sırada Kızıl Ordu Gürcü ordusunu yenerek Tiflis'e girmiş ve Sovyet Gürcü hükümeti kurulmuştu. Fakat 2 gün sonra 16 Mart 1921 Moskova'da Türk-Rus antlaşması imzalanacak ve Batum'un bırakılması zorunluluğu doğacaktı. 3. Türk-Fransız Harbi, İstiklal Harbi'nin ikinci derecede bir cephesidir. Bu cephede büyük kuvvetler kullanılmamış ve askerlik bakımından fazla önemi olmayan çarpışmalar ile şehir muharebeleri cereyan etmiştir. Çok dağınık ve ayrıntılı olaylara sahne olan Güney Cephesi'nde harbin süresi de kısadır. Çarpışmalar Ocak 1920'de başlamış ve bir yıl kadar sürdükten sonra 1921 yılı Mart ayının ilk yarısında son bulmuştur. Halbuki harbe yol açan işgaller mütareke Mondros sonrasına rastlar ve hukuken harbin bitimi ise 20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması'dır.